Ayrım 14, Yörünge, Tess Gerritsen, sayfa 203. 3 gün. Obi'nin aklına bir cesedin 2 gün içinde ne hale bürünebileceği gelmişti. Çiğ tavuk parçaları çöp kutusunda bir gece bile beklese nasıl kötü kokuyorlardı. Ne yani, Discovery eve dönüşünü fazladan bir gün olsun erteleyemez mi dedi Alice. Biz de diğer bazı görevler için zamanımız olur diye umuyorduk. İstasyondan geri getirilmesi gereken çok sayıda deneyimiz var. Bir yerdeki bilim adamlarımız onları bekliyor. Ceset çürüyecek olursa otopsi fazla işe yaramaz dedi Cutler. Peki cesedi muhafaza etmenin bir yolu yok mu? Mumyalama gibi mesela. Mumyalama vücudun kimyasını etkileyecektir. Oysa ki cesedin bize el değmemiş halde gelmesi gerekiyor ve bir an önce gelmesi gerekiyor. Alice iç geçirdi. Bir orta yolu olmalı. En azından onlar kenetlenene kadar diğer işler yapılabilir. Gretchen araya girdi. Halkla ilişkiler açısından bakıldığında güvertede bir ceset varken sizin alelade işlerinizle haşır neşir olmanız iyi görünmez. Kaldı ki işin içinde sağlıkla ilgili bir tehlike de yok mu? Ne bileyim, koku var mesela. Ceset plastik bir örtünün içinde dedi Cutler. Gerekirse uyku istasyonunda gözden uzak bir şekilde saklanabilir. Konu böyle sevimsiz bir yere doğru gittikçe salondakilerin yüzleri de asılmaya başlamıştı. Politik çekincelerden, medya krizlerinden konuşabilirlerdi. Senatörlerin husumetinden, mekanik anormalliklerden söz edebilirlerdi. Cesetler, kötü kokular, çürüyen etler ise üzerinde durmak isteyecekleri son meselelerdi. Sonunda sessizliği bozan Leroy Cornell oldu. Cesedi otopsi için geri getirmedeki aciliyet talebinizi anlayabiliyorum Doktor Cutler. Aynı şekilde işin halkla ilişkiler boyutunu da işimize gücümüze devam edersek duyarsızlıkla suçlanabileceğimizi yani. Ancak bizim de yapmamız gereken işler var. Durup masadakilere göz gezdirdi. Hatta asıl görevimiz bu öyle değil mi? Bir örgüt olarak gücümüzü buradan almıyor muyuz? İşler ne kadar ters giderse gitsin, ne acılar çekersek çekelim, bitirmemiz gereken işi bitiririz biz. O bir salondaki morallerin aniden yükseldiğini hissetti. O zamana kadar yaşanan bu trajedinin ve medya baskısının altında eziliyorlardı. Bütün yüzlerde bir kasvet, bir mağlubiyet ve bir çaresizlik vardı. Şimdi ise o yük kalkmaya başlamıştı. Cornell'la göz göze geldiğinde ona karşı beslediği eski hoşnutsuzluğun azaldığını fark etti. Cornell gibi tatlı dilli insanlara hiçbir zaman güvenmezdi Obi. NASA yöneticilerini zoraki bir parça, kendi işlerine burunlarını sokmadıkları sürece görmezden gelinecek bir fazlalık olarak görürdü. Cornell'in o çizgiyi birkaç kez geçmişliği vardı. Bugünse bir adım geri çekilip büyük resmi görmelerini sağlayarak önemli bir hizmette bulunmuştu. Herkes bu toplantıya kendi özel dertleriyle gelmişti. Mesela Cutler otopsi için taze bir ceset istiyordu. Gretchen Liu medyaya doğru yaklaşılmasını istiyordu. Mekik idare ekibi ise Discovery'nin görev süresinin genişletilmesini. Ama Cornell hepsine bu ölümün ve bireysel isteklerinin ötesine bakıp uzay programı için en iyisi neyse ona odaklanmaları gerektiğini hatırlatmıştı. O bir kısaca başını salladı ama masadaki herkes görmüştü bunu. Sphinx fikrini açıklamak üzereydi. Her başarılı uçuş bir mucizedir dedi sonunda. Bunu mahvetmeyelim. 5 Ağustos. Öldü. Emma koşu ayakkabılarıyla vibrasyonu engellenmiş koşu bandına ritmik bir şekilde basarken ayaklarının banda her çarpışında kemiklerine, eklemlerine ve kaslarına gelen darbeler kendi kendine uyguladığı bir cezaya dönüşüyordu. Öldü, onu kaybettim. Her şeyi elime yüzüme bulaştırıp kaybettim onu. Ne kadar hasta olduğunu anlamam gerekirdi. Geri dönüş tahliyesi için bastırmam gerekirdi. Ama ben ne yaptım? Üstesinden geleceğimi sanıp erteledim bunu. Onu hayatta tutabileceğimi sandım. Kasları ağrımasına, alnı boncuk boncuk terlerle dolmasına rağmen devam etti kendini cezalandırmaya. 3 gündür kendi içiyle ilgilendiği için kullanamamıştı koşu bandını. Şimdi ise bunun acısını çıkartmaya çalışıyordu. Dünyadayken koşmayı seviyordu Emma. Öyle çok hızlı değildi ama zaman içinde dayanıklılığını geliştirmeyi başarmıştı. Uzun mesafe koşucularının ayaklarının altından kilometreler akarken, çalışan kaslarının ateşi bir coşkuya dönüşürken girdikleri o trans haline bürünmeyi öğrenmişti. Kendini o dayanıklılık seviyesine ulaşana kadar gün be gün zorlamış, her zaman bir önceki koşusunu ölçü alarak daha uzun, daha uzağa koşmak için saf inatla azmetmişti. Bu küçüklüğünden beri diğerlerinden daha ufak tefek ama daha acımasız olduğu zamanlardan beri böyleydi. Hayatı boyunca acımasız olmuştu böyle ama bir tek kendine karşı. Hata yaptım ve sonunda hastam öldü. Üstü başı terden sırılsıklam olmuş, göğüslerinin arasında ıslak bir çizgi belirmişti. Baldırları ve uylukları yanma aşamasını geçeli çok olmuştu. Sonu gelmez yüklenme yüzünden kopma noktasına gelmiş olan kasları seyirmeye başlamıştı. Bir el uzanıp aletin düğmesine bastı. Bant aniden durdu. Emma kafasını kaldırıp baktığında Luther'ın bakışlarıyla karşılaştı. ''Bence bu kadarı yeterli Watson,'' dedi adam sakince. ''Henüz değil. 3 saatten fazladır koşuyorsun.'' ''Daha yeni başladım.'' diye homurdandı Emma. Sonra güç düğmesini açıp ayaklarının altından akan bandın üzerinde koşmaya devam etti. Luther bir süre onunla aynı hizada gözlerini gözlerinden ayırmadan bekledi. O anda böyle incelenmekten, hatta doğrudan Luther'dan bile nefret ediyordu. Adam ona bu şekilde bakarken çektiği acıyı, kendine duyduğu iğrenmeyi görebiliyordu sanki. ''Kafanı bir duvara falan çarpsan daha hızlı bir çözüm olmaz mı?'' dedi Luther. ''Daha hızlı olur ama yeterince acı verici olamaz.'' ''Anladım. Şayet bu bir cezaysa acıtmalı diyorsun ha?'' ''Doğru. Peki sana bütün bunların koca bir saçmalık olduğunu söylesem bir şey değişir mi? Çünkü gerçekten çok saçma bu. Enerjini boşa harcıyorsun. Kenichi öldü çünkü hastaydı.'' ''Tamam işte benim de o noktada devreye girmem gerekmiyor muydu?'' ''Girdin ve onu kurtaramadın. Ne oldu peki? Bütün astronotların yüz karası mı oldun?'' ''Aynen öyle oldum.'' ''Ama yanılıyorsun. Çünkü hatırlatırım, o unvanı senden önce ben kazandım.'' ''Ne şimdi bu? Yarışıyor muyuz?'' Luther bir kez daha kapattı koşu bandını. Bant durduğunda Emma'ya gözlerinde tuhaf bir öfkeyle bakıyordu. En az Emma kadar acımasızca. ''Benim sıçışımı hatırlıyor musun? Kolombiya'daki hani?'' Emma bir şey söylemedi. Söylemesine gerek de yoktu zaten. NASA'daki herkes hatırlıyordu bunu. 4 yıl önce yörüngedeki bir iletişim uydusunun tamiratı sırasında olmuştu. Luther'ın görevi tamiratı tamamladıktan sonra uyduyu eski yörüngesine yerleştirmekti. Mürettebat uyduyu kargo kısmındaki yuvasından fırlatmış, ardından kendilerinden uzaklaşmasını seyretmişti. Roketler planlandığı şekilde ateşlenip aleti doğru yüksekliğe kadar göndermişti. Sonra da uydu hiçbir komuta cevap vermez olmuş, dünyanın çevresinde boşuna dönen milyonlarca dolarlık bir çöpe dönmüştü. Peki bu felaketten kim sorumluydu? Tabii bütün sorumluluk Luther Ames'in omuzlarına binmişti. Aleti fırlatmanın telaşında önemli bazı yazılım kodlarını yüklemeyi unutmuştu. Ya da en azından taşeron şirket böyle olduğunu iddia ediyordu. Luther ise o kodları yüklediği konusunda ısrar etmiş, uydunun üreticileri tarafından günah keçisi ilan edildiğini söylemişti. Kamuoyu bu tartışmayı pek öğrenememiş olsa da hikayeyi NASA içinde duymayan kalmamıştı. Sonrasında Luther'ın uçuş görevleri askıya alındı, hayalet astronot statüsüyle cezalandırıldı. Hala bölüğün bir neferiydi ama mekik mürettebatlarını belirleyenler onu görmezden gelmeye başlamıştı. Luther'ın zenci oluşu ise bu meseleyi daha da karmaşık bir hale sokuyordu. 3 yıl boyunca gölgede kaldı Luther. Kırgınlığı ve kızgınlığı günden güne arttı. Bölükte kaldıysa diğer yakın astronot arkadaşlarının, en çok da Emma'nın sayesinde oldu. O hata yapmadığını biliyordu ama NASA'daki çok az kişi inanıyordu ona. İnsanların arkasından konuştuğunu da biliyordu Luther. Zamanla dar kafalılar için azınlıkların bu işi beceremeyeceklerine dair bir kanıt halini almıştı. Ama o dünyası umutsuzlukla kararırken haysiyetini korumak için az çaba vermemişti. Sonra gerçek ortaya çıktı. Uydu kusurlu bulundu ve Luther Ames üstüne atılan suçtan resmen kurtulmuş oldu. Gordon Obi de hemen bir hafta sonra Luther'a bir uçuş görevi verdi. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 4 aylık bir ikamet. Ancak Luther itibarına sürülen bu lekeyi şimdi bile hissedebiliyordu ve Emma'nın o anda nasıl bir sıkıntı yaşadığını. Yüzünü Emma'nın dibine kadar getirip gözlerinin içine bakması için zorladı onu. ''Sen mükemmel değilsin, tamam mı? Hepimiz insanız.'' Bir an durduktan sonra Diana Estes hariç tabii diye ekledi. Emma elinde olmadan güldü bu espriye. Ceza bitti. Önümüze bakma zamanı Watson. Kalbi güm güm atmaya devam etse de nefesi normale dönmüştü. Hala kızgındı kendine Emma. Ama Luther da haklıydı. Önüne bakmak zorundaydı. Yaptığı hataların sonuçlarına katlanmak zorundaydı. Houston'a gönderilmeye bekleyen son bir rapor vardı mesela. Tabii öykü, klinik, seyir, teşhis, ölüm nedeni. Doktor sıçışı. Discovery 2 saate kadar kenetlenecek dedi Luther. Yapacak çok işim var. Emma onu başıyla onaylayıp koşu bandının kemerlerinden kurtuldu. İşe dönmenin zamanı gelmişti. Cenaze aracı yoldaydı. 7 Ağustos. Örtünün içine kapatılıp bağlanmış olan ceset karanlıkta yavaşça dönüyordu. Etrafı fazlalık teçhizat ve yedek lityum kaplarıyla çevrili olan Kenny içinin cenazesi, eski Soyuz kapsülüne tıkılan gereksiz istasyon hurdalarından biri gibiydi. Soyuz 1 yıldan fazladır kullanılmıyordu ve istasyon mürettebatı kapsülün servis kompartımanını fazlalık malzemeleri depolamak için kullanıyordu. Kenichi'yi böyle bir yerde tutmak haysiyetine yapılan bir saldırı gibiydi. Belki ama mürettebat onun ölümüyle yeterince sarsılmıştı. Yaşadıkları ya da uyudukları bir modülde sürekli havada süzülen bir cesetle karşı karşıya olmak herkesin sinirini bozmuştu. Emma Discovery mekiğinin komutanı Kit Ruge ve tıp sorumlusu O'Leary'e dönerek ''Cesedi ölümden hemen sonra torbaya kapattım.'' dedi. ''O zamandan beri de dokunulmadı.'' Durdu, bakışları yeniden cesede döndü. Siyah torba içinde yatan insanı göstermiyordu. ''Tüplerde takılı mıydı?'' diye sordu O'Leary. ''Evet, 2 serum, endotrakeal tüp ve nazogastrik tüp.'' Emma hiçbir şeye el sürmemişti. Otopsiyi gerçekleştirecek olan patologların her şeyi yerli yerinde görmek isteyeceklerini biliyordu. ''Ondan topladığımız bütün kan kültürleri ve numuneler de dahil her şey.'' Kittredge keyifsizce başını salladı. ''Haydi bitirelim şu işi.'' Emma torbanın bağlı olduğu kemeri açıp cesede uzandı. Sert ve şişkindi. Dokular anaerobik çürümeye başlamış olmalıydı. Emma o siyah plastiğin içinde yatan Kenny içini şimdi neye benzediğini düşünmemeye çalışıyordu. İstasyonda bir cenaze alayı gibi sessiz ve hüzünlü bir tören oluyordu. Matem tutanlar cesedi modüllerden oluşan uzun tünelden geçirirken havada asılı birer çelenge benziyorlardı. Kittredge ve O'Leary cenazenin kapılardan geçirilmesine kılavuzluk etmek için önden gidiyordu. Onların arkasında da Jill Hewitt ile Andy Mercer. Mekik istasyona 1,5 gün önce kenetlendiğinde Kittredge ve mürettebatı içeridekileri tebessümler ve kucaklaşmalarla, taze elma ve limonlarla, bir de hepsinin uzun zamandır beklediği New York Times'ın pazar ekiyle karşılamıştı. Emma'nın eski ekibiydi bu. 1 yıl birlikte çalıştığı insanlardı ve onları bir kez daha görmek buruk bir aile buluşması gibi olmuştu. Şimdi ise o buluşma sona ermiş, Discovery'ye yüklenmesi gereken son karga kenetlenme modülüne doğru sessiz geçidini yapıyordu. Kittredge ve O'Leary cenazeyi bağlantı kapısından geçirip Discovery'nin orta güvertesine aldılar. Ceset inişe kadar burada mekik mürettebatının yemek yiyip yattıkları yerde duracaktı. O'Leary torbayı yatay uyku paletlerinden birinin içine sokmaya çalıştı. O palet kalkıştan önce beklenen hasta için bir çeşit tıp istasyonuna dönüştürülmüştü. Şimdi ise geri dönen cenaze için geçici bir tabut olarak kullanılacaktı. ''Girmiyor'' dedi O'Leary nihayet. ''Sanırım ceset epey bir şişmiş. Sıcağı mı maruz kaldı?'' Emma'ya bakıyordu. ''Hayır, Soyuz'un ısısında kaldı.'' ''Sorun orada değil ki'' dedi Jill. ''Torba havalandırma deliğine takılmış. İçeri uzanıp plastiği kurtardı. Bir daha dene.'' Şimdi olmuş, ceset palete sığmıştı. O'Leary hemen ardından kimse içeridekine bakmak zorunda kalmasın diye kapattı paletin kapağını. Sonra iki mürettebat arasındaki veda seremonisi başladı. Kittredge Emma'yı kendine çekip kucaklarken kulağına "Watson" dedi. "Bir sonraki uçuşumda seni istiyorum." İkisi ayrıldıklarında Emma ağlıyordu. Seremoni iki komutanın Kittredge ile Griggs'in tokalaşmasıyla da sona erdi. Emma mekik mürettebatına kendi ekibine son bir kez bakıp el salladıktan sonra kapaklar kapandı. Discovery mürettebatı dinlenip ayrılma hazırlıklarına başlayana kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'na 24 saat daha bağlı kalacak olsa da hava geçirmez kapakların kapatılmasıyla birlikte aralarındaki tüm temas bitmiş oluyordu. Birbirlerine geçici olarak bağlı ayrı birer araçtılar şimdi. Tıpkı uzayda çiftleşme dansına çıkmış iki Yusufçuk gibiydiler. Pilot Jill Hewitt uyumakta güçlük çekiyordu. Oysaki uykusuzluk nedir bilmezdi o. Kalkıştan önceki geceler bile rahatlıkla yatar, onu ömrü boyunca yalnız bırakmayan iyi talihine teslim olup temiz, derin bir uyku çekerdi. Daha önce hiç uyku hapına ihtiyaç duymaması bir çeşit gurur kaynağıydı onun için. Haplar binbir türlü ihtimali düşünmekten uyuyamayan yumuşaklar içindi. Nevrotikler ve obsesifler içindi. Jill eski bir donanma pilotu olarak ölümün kıyısından pek çok kez dönmüş biriydi. Irak'ta sayısız sorti yapmış, arızalı bir jeti dalgalarla boğuşan bir yük gemisine indirmiş, fırtınalı bir denize atlayış yapmak zorunda kalmıştı. Ona kalırsa ölümü o kadar çok kez kandırmıştı ki sonunda pes edip yenilgiyi kabullenmişti. İşte bu yüzden geceleri çoğunlukla iyi uyurdu. Ama bu gece uyku gelmek bilmiyordu. Hep o ceset yüzündendi. Kimse onun yakınında olmak istemiyordu. Paletin kapağı kapalı olmasına rağmen herkes hissediyordu varlığını. Ölüm ortak yaşam alanlarında geziniyor, akşam yemeklerine gölge düşürüyor, alışıldık şakalaşmaların tadını kaçırıyordu. Resmen mürettebatın istenmeyen beşinci üyesi olmuştu. Kittredge, O'Leary ve Mercer ondan kaçmak istermiş gibi her zamanki uyku istasyonlarını üstteki uçuş güvertesine almışlardı. Orta güvertede ise bir tek Jill kalmıştı. Böyle yaparak erkeklere onlar kadar çıtkırıldım olmadığını ve bir cesetten korkmadığını ispat etmek istiyor gibiydi. Ama Jill şimdi loş kabin ışıkları altında uykunun elinden sürekli kaçtığını görüyordu. O kapalı kapağın arkasında yatanı Kenichi Hirai'yi hayattaykenki hallerini düşünmekten alıkoyamıyordu kendini. Adamı gayet canlı bir şekilde hatırlıyordu Jill. Soluk tenini, yumuşak başlılığını, gür saçlarını. Bir keresinde ağırlıksızlık antrenmanı sırasında eli adamın saçına sürtünmüş, saçlarının bir domuz kılı gibi sert oluşuna hayret etmişti. Şimdi nasıl görünüyordu acaba? Bir an adamın yüzünün ne hal aldığını, ölümün onda nasıl değişimler yarattığına dair hastalıklı bir merak hissetti içinde. Bu onu çocukken bazen ormanda rastladığı ölü hayvanları sopayla dürtmeyi iten merakıyla aynıydı. Nihayet cesetten biraz daha uzaklaşmaya karar verdi. Uyku tulumunu iskele tarafına götürüp uçuş güvertesine çıkan merdivenlere bağladı. Ondan aynı güvertedeyken ancak bu kadar uzak durabilirdi. Bir kez daha tuluma girip fermuarı çekti. Yarınki atmosfere giriş ve yere iniş prosedürleri sırasında iyi bir performans sergilemek istiyorsa reflekslerini ve beyin hücrelerini layıkıyla dinlendirmek zorundaydı. Nihayet bütün irade gücünü toplayıp kendini derin bir uykuya bıraktı. O yanar döner sıvı damlaları Kenichi Hirai'nin kefeninden Jill uykuya daldıktan sonra çıkmaya başladı. Her şey kefen havalandırmaya takıldığında açılan delikten sızan birkaç ışıltılı damlayla başladı. Basınç saatlerdir birikmiş, içindekilerle birlikte plastik de yavaş yavaş şişmişti. Şimdi ise o delik iyice genişleyip dışarıya pırıltılı bir kurdelenin akmasına izin vermişti. Paletin havalandırma deliklerinden çıkan bu kurdele parçalanıp mavi yeşil damlacıklara dönüşmüş, damlacıklar ağırlıksız ortamda kısa bir süre dans ettikten sonra daha büyük damlalar halinde birleşmişti. Bu rengarenk sıvı bir yandan sızmaya devam ediyordu. Devri daim edilen havanın akımına kapılan damlalar da her yana dağılıyordu. Güverte boyunca süzülen damlalar sonunda Jill Hewitt'in hareketsiz vücuduna ulaşmışlardı. Etrafını saran, aldığı her nefeste içine çektiği bu yanar döner buluttan ya da yüzüne sabah çiği gibi konan damlalardan habersizdi Jill. Yalnızca bir kez kıpırdadı Jill, o da yanağından gözüne doğru akan bir damlayı silmek için. Hava akımlarıyla birlikte danslarına devam eden damlacıklar, güverte arası geçişi aşıp uçuş katına, kendilerini ağırlıksız uykunun tatlı rehavetine bırakmış olan üç adama doğru süzülmeye başladı. 14. Ayrımın sonu. Sayfa 215.